Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü vefak ehli beytine salatu selamla. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Dey 1399 Hicri Kameri 14 Cemadiyel Evvel 1442 ve 29 Aralık 2020 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile Şehit Süleyman'ın dilinin şephesini güçlendirmedeki rol üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'da etnik kriz ve renkli derililerin polis şiddetine itirazı, sağlık bülteni ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Müzik. 30 Aralık 2009 destanının yıl dönümü Tahran'da anıldı. Galibaf, İran halkının 9 Dey'de düşmanların hayalini boşa çıkardığını belirtti. İran Yargı Erki Başkanı, Amerika'nın saldırıları karşısında sorumlu değiliz açıklamasını yaptı. İran Enerji Bakanı, Iraklı yetkililerle bir araya geldi. Ve Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırıma karşıyız dedi. Şimdi haberler.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Koordinatörü Tuğgeneral Mehmet Rıza Nakdi'nin katılımıyla bugün başkent Tahran'da 30 Aralık 2009 destanının 11. yıl dönümü merasimi gerçekleşti. Merasimin kulisinde muhabirimize açıklamalarda bulunan Tuğgeneral Nakdi, 9 Dey'in Allah gücünün elinin göründüğü günlerden biri olduğunu söyledi. 9 Dey'de İranlı birçok elitin halkı doğru yoldan çıkarmaya çalışmış olmasına rağmen İran milletinin kendi yolunu bulduğunu ifade etti. Tuğgeneral Nakdi 30 Aralık 2009 yürüyüşünün tarihte benzeri belki olmayacak büyük olay olduğunu vurguladı. Bugün 29 Aralık Salı günü İran'ın hamaset yaratan ve velayet ekseninde yer alan milletinin Hicri Şemsi 9 Dey 1388 tarihinde düzenlediği milyonluk yürüyüşüyle İran İslam İnkılabı tarihinde yeni bir dönüm noktası yarattı ve bu tarihe yeni bir altın sayfa daha eklediği günün yıl dönümüdür. İran milleti 9 Dey'de fitne elebaşlılarına son kurşunu sıkarak çıkarmaya çalıştıkları fitneyi son noktayı koydular.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, 30 Aralık 2009 9 Dey destanının 11. yıl dönümüne dikkat çekerek, İran milleti bugün de bir kez daha tarihi bir sınavdan başarılı çıktı ve devrim düşmanlarının hayalini boşa çıkardı dedi. Galibaf bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada Amerikan tarafından Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen suikast sonucu şehit düşen Kor General Kasım Süleyman'ın şehadet yolunu nedeniyle taziye dileğinde bulundu. Şehit Süleyman'ın kişilik özelliklerine değinen Galibaf, "Hepimiz Şehit Süleyman'ın yolunu devam etmeliyiz," dedi. Galibaf, 30 Aralık 2009 destanının 11. yıl dönümüne dikkat çekerek, "İran milleti bugün de bir kez daha tarihi bir sınavdan başarılı çıktı ve devrim düşmanlarının hayalini boşa çıkardı," ifadesini kullandı.
İran Yargı Erkeği Başkanı Reisi Amerika'yı devlet terörünün bariz örneği olarak nitirledi. İran Yargı Erkeği Başkanı İbrahim Reisi bugün Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Şehit General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastı ile ilgili dava ele alındı. Reisi bu davanın kararlılıkla takip edilmesi gerektiğini de vurgularken halihazırda İran ve Irak'ın gerginlik yaratan unsurlarla mücadele etme konusundaki ciddi iradesini görüyoruz dedi. Amerika'nın suikastla İran ve Irak'ın ilerlemesini durdurmayı amaçladığını da anlatan reisi, iki ülkenin terörizmle mücadelesinin devam etmesi gerektiğini belirterek Amerika'nın devlet terörizminin en bariz örneği olduğunu söyledi. İbrahim Reisi, Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastının failleri, planlayıcıları ve azmettiricine ayrım yapmaksızın ceza verilmesinin İran'ın politikalarında yer aldığını dile getirdi. Amerika'yı İran ve Irak milletlerinin ortak düşmanı olarak nitelendiren reisi, suikast davasının da yasal yollarla sürdürmesi gerektiğine vurgu yaptı. İran Yargı Erkeği Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Irak Meclisi'nin Amerikan güçlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasayı onaylaması Irak'ın güvenliğini garanti ediyor. Bölgedeki ülkelerin dış müdahale olmaksızın güvenlik sağlama kabiliyetine sahip olduğuna inanıyorum. Amerika'nın bölgedeki varlığı istikrarsızlıktan başka bir sonuç doğurmamıştır. Bu ülke bölgedeki karışıklığın da kaynağıdır. Irak'ta yetkili bu görüşmede Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e suikast davasına ilişkin sizin gibi biz de bu cinayetin faillerinin ve bilgi sızdıran kişilerin cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz diye konuştu. Zeydan ayrıca Irak hükümetinin parlamentonun Amerikan askerlerinin ihraç edilmesine ilişkin kararını hayata geçirmek doğrultusunda hareket etmekte olduğunu ve yabancı güçlerin varlığına ihtiyaç duyulmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak Amerika Terör Devleti, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani korkakça suikast düzenlemekle büyük bir hata yaptığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani şehadet yıldönümü marifesinde Twitter sayfasında bir bildiri yayımladı. Dışişleri Bakanlığı bildirdi Amerika Terör Devleti, General Hac Kasım Süleymani'ye korkakça suikast düzenlemekle büyük bir hata işlediğini belirterek şu ifadeleri yer verdi. Irak parlamentosunda milletvekillerinin Amerikalı terörist askerleri ihraç etme yönündeki kararı bu şirret varlığın bölgede sonunun başlangıcıdır. Bölgemiz yeteri kadar yasaları hiçe sayan Amerikalı müdahalelerinden acı çekmiştir. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği bir sırada Haşr-ı Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşıyla birlikte Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerika Terör Ordusu'nun Bağdat Havaalanı'na yakın bir noktada düzenlediği suikaste şehit düştü.
İran hükümet sözcüsü Ali Rebi, Amerika'nın iş tüketim amaçlı ve Trump'ın yenilgilerinden dikkatleri uzak tutmak peşinde olan Amerika'nın Amerika karşısında sorumlu olmadıklarını vurguladı. Hükümet sözcüsü Rabi, bugün düzenlediği basın toplantısında Trump'ın İran'a karşı iddialarından gösterdiği tepkide biz bundan önce de Irak ve diğer ülkelerdeki her türlü maceraperestliği kınamışız ve bugün de aynı tutumumuzu yeniliyoruz diye konuştu. Hükümet sözcüsü Irak dahil komşuların bağımsız egemenliğine saygı ve bu ülkelerde istikrarın İran'ın birinci önceliği olduğuna işaretle Irak halkı ve hükümetinin isteğini aykırı her türlü girişimi desteklemediklerini söyledi. Rebi, İran'ın ismini kurtarma doğrultusundaki çabalar çerçevesinde yapılan yalancı bayrak operasyonu ve her türlü yıkıcı ve kışkırtıcı girişimden doğrudan bu rejimlerle ve uçaklara ne sorumlu gördüklerini de kaydetti. İran ile Amerika arasındaki gerilimden bazı tarafların prim elde etme girişimlerine karşı uyanıklığını da korumakla birlikte ülkenin güvenliği, çıkarı, vatandaşları ve egemenlik sınırlarını da korumaya hazır olduklarına vurgu yapan sözcü, ilgili taraflara gereken uyarılarda bulunduklarını ifade etti. Kendi geliştirdiği korona aşısını ilk kez insan üzerinde test eden İran'da son 24 saatte korona kaynaklı ölüm sayısı azalmaya devam ediyor. Son 24 saat zarfında İran'da koronadan 132 vatandaş daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadaldari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Dari açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Dari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54.946'ya vaka sayısının 1.212.481'e çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 5.128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 969.408'e ulaştığı bilgisini verdi. İran korona ile mücadele alanında önemli bir başarıya daha imza atarak geliştirdi. Korona aşısını ilk kez insan üzerinde test etti. İmamın fermanını icra merkezi sözcüsü Hüccet Nik Meleki, İranlı uzmanların ürettiği koronavirüs aşısının insan üzerinde test aşaması bugün başladığını açıkladı. Muhabirimizin haberine göre imamın fermanını icra merkezi sözcüsü Hüccet Nik Meleki bu açıklamayı yaparak şöyle dedi. İnsan üzerinde test aşaması için gerekli izin belgeleri alındıktan sonra ilk kez bu aşı gönüllülere aşılanıyor. Sözcü Nik Meleki şimdi dek 65 bin kişi başlama için gönüllü olduğunu, merkeze bağlı şifa ilaç grubunun ürettiği aşı ilk etapta 50 gönüllüye ve aşamalı olarak da aşılanacağını duyurdu.
İran Enerji Bakanı Ardikanyan, Bağdat-Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi ve Merkez Bankası Başkanı Mustafa Muhif dahil bazı üst düzey Iraklı yetkililerle görüştü. Görüşmelerde kirli ilişkiler, Irak'ın İran'a olan borçların ödenmesi ve bölgesel konular ele alındı. Üst düzey bir heyet başında Irak'ı ziyaret eden İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan, 6 yıllık bir aradan sonra İran ile Irak arasında ekonomik ve ticari işbirliği ortak yüksek komisyonunun önümüzdeki haftalarda Tahran'da yapılacağını duyurdu. Iraklı yetkililerle görüştükten sonra İranlı gazetecilere konuşan Erdekanyan, zirveye Irak hükümetinden uzman bir heyet katılacak ve kirli ilişkileri daha da geliştirmek için Irak hükümeti ve özel sektörü ile yapıcı istişarelerde bulunacak dedi. Erdekanyan bugün resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, Elektrik ve Ticaret Bakanları ve Merkez Bankası Başkanı ile ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmelerde Irak'ın elektrik ve doğal gaz satışı için İran'a elektrik, enerji, ticaret ve borçları alanlarında ilişkiler ve işbirliği ile iki ülkenin ödeme şekli ve ortak yüksek ekonomik komisyonu değerlendirildi. Irak Elektrik Bakanlığı gaz ithalatından dolayı Ulusal İran Gaz Şirketi'ne 5 milyar dolardan fazla borçludur.
Amerikan Temsilciler Meclisi Trump'ın veto ettiği Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı yeniden onayladı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Amerika Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın veto ettiği ve Türkiye'ye yönelik katsayı yaptırımlarının uygulanmasını öngören 2021 savunma bütçe tasarısını 3'te 2 çoğunluğun üzerinde yeniden onayladı. Amerika Temsilciler Meclisi'nde akşam saatlerinde yapılan oylamada 322 vekil evet oyu verirken 87 vekil ise hayır oyu kullandı. Tasarının bir sonraki adresi Senato olurken burada da Başkan Donald Trump'ın veto yetkisini aşacak şekilde en az 3'te 2 çoğunlukla geçmesi bekleniyor. 740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısı Kongre'nin her iki kanadından da bu şekilde geçmesi durumunda yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı olarak kayıtlara geçecek. Amerika Başkanı Trump, Aralık ayının başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti. Trump tasarıyı veto ederken Almanya ve Kore'deki Amerikan askerlerinin sayılarının azaltılmasını önlemesi, sosyal medya şirketlerinin yasal olarak daha fazla sorumlu tutulmasına imkan tanıyacak düzenlemeyi yapmaması ve Konfederasyon dönemi komutanlarının isimlerinin kaldırılması gibi sebeplerle eleştirmişti. Ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısında Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'nin kurulması öngörülürken, Amerika'nın Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek, bölgedeki ortak ve müttefikleri destek vermek üzere bu inisiyatif için Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'nın bütçesine ek 2.2 milyar dolar fon ayrılıyor. Tasarıda Amerika ordusunun Rus ordusuyla ilişkilerine yönelik kısıtlamaların artırılmasına ilişkin maddeler dikkat çekti. Rusya'ya yönelik faaliyetler kapsamında tasarı, Ukrayna'ya 75 milyonu silah olmak üzere 250 milyon dolarlık savunma yardımı yapılmasına da şart koştu. Tasarıda Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için önceki bütçe yasalarında belirlenen 3.7 milyar dolarlık fonun tamamının bu bütçe kapsamında da sağlanması istendi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yaptığı açıklamada Ankara'nın Amerika ve Batı tarafından İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. toplantısına katılmak üzere gittiği Rusya'da 2021-2022 istişareler planı imza töreninin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'ye yönelik Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamında alınan yaptırım kararlarına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye olarak yaptırımlara kime yönelik ve kimin tarafından olursa olsun karşıyız ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında yapılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının KATSA yasasından çok önce imzalandığı için yaptırım kararını hukuken yanlış olduğuna da vurgu yaparak, S-400 dahil tüm sorunları diyalogla çözmeyi tercih ettik. Amerika yaptırım kararından sonra diyalogla işbirliği içinde olmak istediğini söyledi. Biz hiçbir zaman karşı değiliz diye konuştu. Karabağ'da kalıcı barışa vurgu yapan Türk Bakan, bunun için altılı format dahil tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Güven artırıcı adımların atılması lazım dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında Rus yapımı savunma sistemi satın almış olması nedeniyle Amerika'nın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulama kararına istinaden hukuksuz yaptırımlara karşın Ankara ile askeri teknik birliğini sürdüreceklerine söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suşi'deki görüşmelerinde nelere ele aldıklarına ve neler üstünde anlaştıklarına ilişkin yaptığı açıklamada her iki tarafın askeri teknik işbirliğin geliştirmesini karşılıklı olarak istediğine teyit ettiklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, Rus yapımı S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'nin Amerika'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya olmasına istinaden hukuksuz yaptırımlara karşın Ankara ile askeri teknik birliğini sürdüreceklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca Karabağ'daki durumun hiç kimse tarafından yabancı paralı savaşçıların bölgeye sızdırılması için kullanılmaması gerektiğini söyledi ve bu hususta Türkiye ile tamamen aynı görüşü olduklarını ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün bu ülkenin 2020 yılında uluslararası arenadaki faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Astana süreci çerçevesinde İran ve Türkiye ile işbirliğinin 2020 yılının önemli kazanımlar arasında yer aldığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Moskova, Tahran ve Ankara'nın Astana süreci çerçevesindeki işbirliğinin 2020 yılının en önemli kazanımlarından olduğuna işaretli, İran ve Türkiye ile işbirliğinin Suriye'de durumun stabil olmasına katkı sağladığını vurguladı. Açıklamada ayrıca Rusya'nın Amerika ile yararlı işbirliği için hazırlığını gösterdiğini, ancak bu işbirliğinin karşılıklı çıkarlara saygı çerçevesinde yapılması gerektiğine inandığı ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca Rusya ve Çin'in dünyada koronavirüs salgını sırasındaki görüşmelerinin uluslararası ilişkileri pekiştiren bir faktöre dönüştüğünü belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten basın ilan kurma açıklaması geldi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin yargı sisteminin, hukuk sisteminin bir parçası olduğunu belirten Erkek, "Çünkü biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye olarak imza atmışız. Çünkü ülke olarak biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu kabul etmişiz ve en önemlisi o mahkemenin yargılama yetkisini kabul etmişiz. İçişleri Bakanı çıkıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bizim için bir anlamı yok diyor. Bu devlet olarak attığım imzanın bir anlamı yok demektir. Ne acıdır ki devletin en tepesindeki bu ülkeyi yöneten kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yabancı bir mahkeme olarak görüyor," dedi. Anayasa Mahkemesi kararlarının da uygulanmadığını ifade eden Erkek, 2020 yılında adaletsizliklerin büyüdüğünü, vatandaşların adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce ve kanaat özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi hakların ciddi tehdit altında kalmaya devam ettiğini savundu. İlk seçimde başarılı olacaklarını ve seçilecek adaylarıyla birlikte vatandaşın ağır sorunlarını, dertlerini kısa sürede çözecek dile getiren Erkek, daha sonra da toplumsal bir uzlaşma ile özgür bir ortamda yapacakları anayasa değişiklikleri ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceklerini anlattı. Erkek ayrıca basın ilan kurumu ve RTÜK gibi kurumların basına ceza yaptırım uygulama yetkisinin olmaması gerektiğini belirterek, RTÜK basın ilan kurumu bir usulsüzlük tespit ederse bunu yargıya intikal ettirmeli. Bir ceza verilecekse yargı vermeli. Önümüzdeki ilk seçimden sonra basın özgürlüğü için de gereken tüm önlemleri alacağız," dedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Bültenimiz kısa haberlerle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Kosova ile bu ülkenin terör listesine yer alan FETÖ ile mücadele alanında işbirliğinin süreceğini belirtti. Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stubla ile dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen kararını siyasi nitelerken bu kararı uygulamayacaklarının sürede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tahliyesini isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı için net konuştu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu kent genelinde IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatta olduğu belirlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gazze'de Filistin direniş grupları ortak tatbikat başlatırken Siyonist rejim ordusu güçlerini alarma geçirdi. El Meyaden televizyonunun verdiği haberde işgal rejimi ordusu işgal topraklarında güçlerini alarma geçirip direniş gruplarının ortak tatbikatı hakkında bilgi toplamaya başladı.
Ve güvenilir kaynaklar Irak'ın güneyinde Amerika'ya ait iki askeri konvoyun hedef alındığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz 9 Zeyd Destanı başlığını taşıyor. İran halkının kendiliğinden gönüllü olarak 30 Aralık 2009'da denk gelen Hicri Şems'i 9'da 1388 yürüyüşlerine katılmaları İran'ın sosyopolitik olayları arasında farklı aşılardan önemli olan ve özel mesajlar ve noktalar taşıyan eşine benzerine az rastlanan bir olaydı. Bu olayı ele aldığımızda ise göze çarpan ilk nokta halkın düşmanları yalnızlaştıran ve tehditlere de büyük fırsatlara dönüştüren, sonunda da milletin birliği ve tutarlılığını ve iktidarını artıran olayların ortaya çıkışındaki rolüdür. Siyaset uzmanlarından Mehdi Fezaili, 1388 yılındaki fitnenin ülkeye dayattığı
zararlarına işaretle 88 fitnesinin karmaşıklığının nedenlerinden birinin devrim karşıtı akımın o dönemde tüm kapasite ve imkanını devreye sokması olduğunu vurguladı. Amerika, İslam inkılabının zafere kavuştuğu günden beri İslami düzeni zayıflatmak ve İran milletinin vahdetini bozmak yönünde hareket edip İran İslam Cumhuriyeti'ni içeriden siyasi ihtilaflar ve toplumsal çöküşe sürüklemek istemiştir. Ancak İran halkının batırıların destekleriyle hayata geçirilen 1388 fitnesi ve kaos olaylarına karşı direnişi halkın İslam inkılabının en önemli istikrar ve iktidar kaynağı olarak düşmana hiçbir zaman ülkeye sızmaya müsaade etmeyeceğini açıkça gözler önüne serildi. Uluslararası uzmanlardan Sadullah Zari bu bağlamda yaptığı açıklamada 88 fitnesinde Batı medyasının rolü ve Amerika ve Avrupa'daki bazı yetkililerinin bu fitneyi yönetenlere de desteklemesini işaretle aynı akıbın 8 yıl süren dayatma savaşında ise düşman ile işbirliği yaptığını hatırlattı. 9 Dey, hamasetlerin kalıcı özellikleri hususundaki göze çarpan önemli bir hususla 88 fitnesinde seçimlere itiraz kılıfı altında bir taş ile iki kuş vurma siyaseti çerçevesinde İran milletinin düşmanlarından mühendislik edilmiş devirmeye yönelik hareketlerin aşikar olması idi. Bu devirmeye teşebbüs eden hareketler ise bir yandan İran'da seçimlerin sağlığı ve asaletini sorgulamak ve diğer yandan daha önce planlanmış olan İran İslam Cumhuriyeti düzenini çökertmek siyasetleri doğrultusundaydı. Ancak İran milletinin bu hareketlere itiraz olarak sokaklara inip 9 Dey hamasetini yaratması bu kaos yanlısı Batı destekli devirme hareketlerini de başarısız kıldı. Bu hamasetin dikkat çekici diğer bir boyutu da bu kaosların perde arkasında yer alan hedeflerin ifşa olunmasıydı. İran'daki 10. Cumhurbaşkanlık seçimlerinden ardından yaşanan kaos dolu olaylar açık bir şekilde İslam Cumhuriyeti düzeninin itibarı ve haysiyetine de hedef almıştı. İran halkının seçimlere %85'lik katılımının gölgelenmesi bir başka hedefti. Bu çok önemli bir mesele olarak rahatlıkla göz ardı edilemezdi. 9 Dey hamasetinin en önemli özelliklerinden biri halkın sahaya inmesiydi. İran halkının tek vücut olarak 9 Dey yürüyüşlerine katılması, İran milletinin İslam inkılabı ve yönetiminin değerlerini savunmakta ve dini inançlara bağlı kalmakta hiçbir şekilde kuşkuya kapılmayacağını göstermiş oldu. Bu yüzdendir ki bu tarihi hamaset, İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in tabiriyle unutulmaz bir hareket, basiret, konumu ve koşulları tanımak, imana ve halk iradesine dayalı tarihi bir olaydı. İran halkının 10. Cumhurbaşkanlık seçimlerinden ardından çıkan kaos olayları ve 2 sene önce benzer olaylar ve son zamanda da halkın enerji ve yakıt fiyatlarını yapılan zamma itiraz hareketlerinin suistimal edilmesi gibi fitnelerde dik duruş sergilemeleri İran milletinin hiçbir zaman düşmanların ülkeye sızmasına ve hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceklerini gözler önüne sermiş oldu. İran milleti devrimci basiret, sapkın hareketlerden uzak durma aracı ile donatılmış siyasi görüş ile harmanlanmış, zamanında bir varlık gösterme ile sınır ötesi boyutları Amerika ve İngiltere'nin batılı büyükelçiler ve casusluk servisleri aracılığıyla bu kaosları yönetmeye çalıştıklarının ifşa olunması ile ortaya çıkan bir fitneyi de sonlandırmayı başardı. 9 Dey hamasetinin 9. önemli yanı da kalıcı etkiler yaratacak ibret verici dersler ve mesajlar içermesidir. İran milleti tecrübe edinerek düşmanların hedefinin toplumu kutuplaştırmak ve kamplaştırmak olduğunu İslami düzene karşı güvensizlik duygusu oluşturmak istediğini anlamıştır. 88 fitnesindeki sokak kaosları da bu yönde değerlendirilmelidir. Bu yüzden 9 Dey hamasetinin kökenlerine kapsayıcı bir bakış atmak için de tüm alanlara, tüm bileşenlere ve tüm özelliklere dikkat edilmesi gerekiyor. Böylece bu kendiliğinden doğan hamasetin nasıl İslami düzenin komplocu hareket karşısındaki yumuşak gücü kaynağına dönüşü de daha açık ve net anlaşılıyor.
Müzik
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği'ne üye olma kararlılığı etrafında. Tiflis liderleri Rusya ile diyalog için çözüm arayışına girerken Gürcistan Milli Meclisi Tiflis yönetiminin bu ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'ne üyeliğine ilişkin tasarıyı onayladı. Gürcistan hükümetinin sunduğu söz konusu tasarının mevcut koşullarda Milli Meclis tarafından kabul edilmesi düşündürücü bir gelişme sayılıyor. Aslında Gürcistan Milli Meclisi'nin onayladığı karar bu ülkenin Batı ile ilişkilerinde büyük bir risk sayılıyor. Bundan önce Gürcistan yönetimi Avrupa Birliği'ne üye olmak için 2024 yılında girişimde bulunacağını duyurmuştu. Tiflis yetkilileri 2002 yılından beri NATO'ya üyeliği peşinde olmuşlardır. Amerika ve bazı Avrupalı devletler ise pratikte Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği'ne üyelik meselesini çözebilmiş değiller. Ancak mevcut durumda iktidardaki Gürcü Hayali Partisi muhalefetin baskısı altında böyle bir girişimde bulunabildiği gerçeğini göz ardı etmemek gerek. Bilindiği üzere son aylarda muhalefet kanadı iktidar partisini Rusya yanlısı ve ikili politika takip etmekle suçlamıştır. Moskova'nın 2008 yılındaki askeri müdahalesi ve Abhazya ve Güney Ossetya olmak üzere iki bölücü bölgeyi desteklemesini muhalefet kanadı iktidar partisine karşı bir baskı aracı olarak kullanıyor. Gürcistan yetkilileri son aylarda Rusya ile sorunları hatta müzakere yoluyla çözüme kavuşturmaya çalışmışlar. Bu bağlamda Gürcistan Başbakanı yaptığı açıklamada Rusya ile kayıtsız şartsız şekilde müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi. Başbakanın ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaparak diyaloğun özel çerçevesi olduğunu işaretle uluslararası ortaklarından bu bağlamda destekte bulunmalarını istedi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Eylül ayında mecliste yaptığı konuşmada müzakerenin yetkilerin karşı tarafa verilmesi anlamına gelmediğini işaretle şunları kaydetmişti. Gürcistan ile Rusya arasında mesafenin azaltılması ve birlik sağlanması için bir yol bulmak ve bu doğrultuda tüm fırsatları değerlendirmek gerekir. Gürcistan ile Rusya arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan olumlu gelişmeleri rağmen Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Tiflis'i yaptığı ziyaretin ardından bu denklemlerin bir kısmı değişti. Amerika'nın izole olmuş ve başarısız Dışişleri Bakanı Pompeo, Gürcistan'a yaptığı ziyareti sırasında bu ülke ile Amerika arasında savunma, güvenlik, ekonomi ve ticaret alanlarında işbirliği vizyonu ile ilgili konuları ele aldı. Oysa Donald Trump başkanlığındaki Amerikan yönetimi geçen 4 senede Gürcü liderlerin istek ve taleplerini yerine getirme noktasında ileri doğru bir adım bile atmadı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Komutan Süleymani, Irak yetkililerinin resmi daveti üzerine gittiği Bağdat'ta 3 Ocak 2020 tarihinde Amerikan terörist güçlerinin hava saldırısı sonucu Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı ve başka 8 kişiyle birlikte şehit düştü. Kudüs gücünün eski komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani düşmanı terörizm ve IŞİD ile mücadelede ve Amerika ve Siyonizmin bölgedeki bölücü komplolarını etkisizleştirmekte büyük rol ifade etti değerli dinleyiciler. Biz de bu şahsiyetin şehadetinin birinci yıl dönümü eşiğinde bu şehidin şahsiyetini, fedakarlıklarını ve asıl olan önemlisi bölgemizde direniş cephesinde ifa ettiği rolü daha çok konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda siyasi analist ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Kemal Ekşi'nin babası Sayın Ekrem Ekşi bizimle birlikte. Ekrem Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Geçtiğimiz günlerde Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah konuşmasının bir kısmında Şehit Süleymani'nin şahsiyetinin muhtelif ebadı ve direniş cephesinin güçlenmesi üzerindeki rolünün kalıcı etkilerini anlattı. Biz de demin ifade ettiğim üzere Şehit Süleymani'nin şehadetinin birinci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu münasebetten yola çıkarak biz Şehit Süleymani'nin bölge milletlerine verdiği hizmetin etkilerine ve aslında rolüne bakmak istiyoruz. Siz Şehit Süleymani'yi nasıl tanıdınız efendim? Ve genel olarak yani onun şahsiyeti hakkında neler söylersiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şehit Süleymani gerçekten eşine ender rastlanan şahsiyetlerden. Yani tarihte böyle şahsiyetlere çok az rastlarsınız. Yani şöyle söyleyeyim ben size bir benzetme olarak. İmam Ali'nin Malik'e işlerindeyse İmam Ali Hamaney'in de Süleymanisi bir Malik Eşler, bir Ammar, bir yani İmam Ali'nin o komutanlarından biri neyse Malik Eşler Kasım Süleymani de öyle birisiydi. Ama Kasım Süleymani böyle 3-5 kelimeyle bizim anlatma şansımız yok. Çünkü Kasım Süleymani gerçekten Seyyid Hasan'la sallan dediği gibi gerçek bir mütevazi bir insandı. Mütevazini öyle bir koruyordu ki kimse onun ne olduğunu bilmiyordu. Çünkü onun derdi Allah rızasıydı. Allah rızası için hareket ettiği için de vazifesine odaklanmıştı. Aynen İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi vazifesiyle amel ediyordu. Vazifesiyle amel ettiği için de kimse onun ne yaptığını bilmiyordu. Ne zamana kadar? Şehit olana kadar. Hani meşhur bir söz var ya, şehit olduktan sonra Serdar Süleymani'den daha büyük Şehit Süleymani. Gerçekten Şehit Süleymani'nin büyüklüğünü biz şehit olduktan sonra daha iyi öğrendik. Şehit Süleymani'nin yaptığı icraatları, o imkansız olan icraatları, adının hayalet komutan olmasının esprisini daha iyi anladık. Daha iyi derk eyledik. Bu bizim görebildiklerimizdi. Emin olun ki iceberg'in görünen yüzüydü yani Kasım Süleymani için anlatılan. Anlatılmayan tarafı, bilinmeyen tarafları büyük ihtimalle iceberg'in o büyüklüğü gibiydi. Denizin altındaki kısmı gibiydi.
Evet.
Buzdağının denizin altındaki kısmı gibiydi. Dolayısıyla Kasım Süleyman'ı iyi incelemek lazım. Kasım Süleyman'ın mütevaziliğiyle, takvasıyla, aynı zamanda da şecaatiyle insanlara kendini gösterdi bu manada. Dost Kasım Süleyman'ın öyle bir şahsiyetti ki o İmam Ali mektebinden aldığı öğretilerle, Ali Aleyhisselam nasıl şey dediği zaman düşmanları sevindiyse Kasım Süleymani de öyle şey dediği zaman düşmanları sevindi. Kasım Süleymani gene Seyyid Hasan Nasrullah diyor ki Kasım Süleymani diyor eğer o gün şehit olmasaydı Şehit Ebu el-Mühendis Mehdi daha iyi anlatırdı diyor. Onu en iyi tanıyan oydu diyor. Tabii bunlar birbirlerine karşı birbirlerini çok iyi tanıyorlar ama onların birbirlerine karşı mütevazilikleri bu. Mesela Şehit Serdar Süleyman'ı Seyyid Hasan Nasrallah'a anlatırken o da aynı şekilde Seyyid Hasan Nasrallah'a bu şekilde söylüyor. Ve bu söyledikleri birbirlerine doğru. Yani sırf laf olsun diye söylemiyorlar. Gerçekten bunlar bölgede, dünyada eşine ender rastlanabilecek insanlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin yolu daim olduğu için
evet.
Biz hiçbir zaman ondan umut kesmiyoruz. Bu İran İslam Cumhuriyeti için, İmam Hamane için bir üzüntü müydü, bir kayıp mıydı? Evet, çok büyük kayıptı. İslam dünyası için çok büyük kayıptı. O yüzden Kasım Süleymaniler çünkü zor yetişiyorlar. Yetişmez de yetişir. Çünkü Allah'ın yolu açık. Masumlar haricinde herkes yetişebilir.
Evet. Şimdi direniş cephesi son yıllardaki başarılı faaliyetleri ve mücadelesiyle haklılık ve üstünlüğünü karşısında duran bazı karşıt ve düşman harekete karşı kanıtlamıştı sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi biz direniş cephesini Kasım Süleyman'dan sonra nasıl görmeliyiz, nasıl tanıtmalıyız acaba dinleyicilerimize?
Biz öncelikle Kasım Süleyman'ın yolunu en iyi şekilde tanıtmalıyız izleyicilerimize. Çünkü Kasım Süleyman'ın yolunu iyi anlarsak o zaman direniş cephesinin de hedeflerini çok iyi anlarız. Direniş cephesinin hedefleri çok büyük. Yine Kasım Süleyman'ı şehit, İmam Mugniye Rahmetullah Aleyhim şehadet yıl dönümünde tarih olarak tam olarak şey yapamayacağım ama 2018 zannediyorum. Gene İslam Cumhuriyeti'nde onun yıl dönümünde, İmam Mugniye'nin ölüm yıl dönümünde şehit Kasım Süleyman'ın ilginç bir sözü var. Diyor ki imadın intikamı bir kişi, üç kişi, beş kişi değil diyor. İmadın intikamı İsrail'in yok olmasıyla diyor. Bu bir hedeftir. Bu bir yoldur, görüştür. Çünkü İslam Cumhuriyeti kurulduğundan beri rahmetli imamla birlikte hep İsrail'in yok olmasından bahsediyor. İsrail denen gasıp devletin, gasıp rejimin yok olmasından. Dolayısıyla biz direnişin hedefi bu. En büyük hedeflerinden biri bu. Ama bu hedefe giderken direniş hiçbir zaman takvasından, yiğitliğinden, hikmetinden de ödün vermiyor. Bence direnişin en önemli meselelerinden ve belki de en önemlisi bu olduğunu düşünüyorum ben.
Doğrudur. Efendim kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Bey.
Ben teşekkür ediyorum. Beni arayıp böyle bir yorum yaptırdığınız için. Şehidimize selam olsun. Bütün şehitlerinize selam olsun. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte haşrolsunlar inşallah.
Amin. Çok teşekkür ederim efendim. Siz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde siyasi analist ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Kemal Ekşi'nin babası Sayın Ekrem Ekşi ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Kor General Şehit Süleymani'nin direniş cephesini güçlendirmekteki rolü ve bu şehidin şehadetinin birinci yıl dönümü eşiğinde onun fedakarlıkları ve aslında bölgede direniş cephesinde verdiği mücadele ile ilgili kısaca sizleri bilgilendirdik. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde imamın fermanını icra merkezinde koronavirüs aşısı üzerinde çalışan ekibin başkanı Hasan Celili'nin ürettikleri aşının etki oranını %90 olarak açıklaması, İslam İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şehit Süleyman'ın akan kanını yerde bırakmayacağını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde Amerikan Siyonizm ekserinin İran'la Arap dünyası arasında düşmanlık yaratma girişimine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Mısır'daki çıkarlarını koruyan büronun başkanı Nasır Kenani, Amerika Siyonizm ekseninin İran'la Arap dünyası arasında düşmanlık yaratma peşinde olduğunu belirtti. Pazar günü Mısır'da eski bir diplomatın İran karşıtı sözlerine tepki gösteren İran'ın Mısır'daki çıkarlarını koruyan büronun başkanı Nasır Kenani, İranlılarla Arapların derin medeni ve kültürel teamül, tarihi hatta dilde ortaklıklarına işaretle İran'ın hiçbir zaman Arap dünyası ile düşman olmadığını belirtti. Kenani, mahiyeti Arap ve İslam dünyası ile düşmanlık temeline dayanan Siyonist rejim İsrail'in hiçbir zaman Arap dünyasının dostu olmadığını ve olmayacağını vurguladı. İran'ın Mısır'daki çıkarlarını koruyan Büro'nun başkanı Kenani, İslam dininin İran milleti ile Araplar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ve bu bağın asırlar boyu Batı medeniyetine karşı İslam medeniyetinin boy göstermesinin seçkin etkeni olduğunu ifade etti. İranlı diplomat Kenani sözlerine şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti son 40 küsür yılda her daim komşuları ile bölgesel işbirliği yapmaya çalıştı ve komşuları ve bölge ülkelerinin güvenliğini kendi güvenliği olarak algıladı. Nitekim son yıllarda da bölge ülkelerine yönelik yıkıcı bir tehdit olan tekfirci IŞİD terör örgütü gibi kara terörle mücadelede en güçlü rolü ifa etti.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şehit Süleyman'ın akan kanını yerde bırakmayacağını vurgulaması, Endonezya Parlamentosu'nda Uluslararası Parlamenter İşbirliği Komisyonu Başkanı ve Kudüs Hamisi Parlamenterler Derneği Başkanı Fazıl-i Zon'un Amerikan Terör Devleti'nin Jakarta'ya Tel Aviv ile normalleşme anlaşması imzalaması için 2 milyar dolar rüşvet teklifi ettiğini ifşa etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'da koronavirüs aşısı üretiminde gelinen noktayı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Bilimsel Komitesi Başkanı Mustafa Kanei, İranlı 7 firmanın ürettiği koronavirüs aşısının Şubat 2021'in sonuna kadar insan üzerinde test aşamasına gireceğini açıkladı. Pazartesi günü koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan Kanei, İranlı 7 firmanın ürettiği 7 koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmalarını Biyoteknoloji Kalkınma Merkezi'nin destekleriyle ilerlettiğini, 3 firma Ocak ayının sonuna kadar ürettikleri aşının hayvanlar üzerinde test aşamasını tamamlayarak insan üzerinde test aşaması için gerekli izin belgesini alacaklarını belirtti. Kanei, klinik test aşamasına gelen 3 firmadan birinin büyük hızla ilerleme kaydettiğini, diğer firmalara göre daha erken insan üzerinde test aşamasına geçeceğini belirtti.
Hemşerik gazetesinde Irak'ta siyaset meseleleri uzmanı Saad Kavi'nin Amerika'nın Irak karşıtı komplosuna dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Iraklı siyaset meseleleri uzmanı Saad Kavi, Amerika terör devletinin türlü bahanelerle Haşd-i Şabi hareketini çökertmek istediğini belirtti. Amerika terör devletinin Irak'ta siyasi komploları hakkında uyarıda bulunan Kaabi, Amerika'nın Irak içerisinde kaos ve kargaşa çıkarmaya çalıştığını vurguladı. Kaabi, Amerika terör devletinin türlü komplolara başvurarak Irak'ta ortalığı karıştırmak, böylece Bağdat yönetimindeki uzantıları kullanarak Haşd-i Şabi hareketini çökertmek istediğini kaydetti. Kaabi, geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen roketli saldırıyı da bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsçe'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'da etnik kriz ve renkli derililerin polis şiddetine itirazı.
Siyahilere, özellikle de renkli delillere yönelik şiddet ve ayrımcılık Amerika'da uzun bir geçmişe sahip olup her zaman Amerika toplumunun olumsuz özelliklerinden biri olmuştur.
Siyahilerin haklarını almaları doğrultusunda verdikleri büyük uğraşlara rağmen onlar hala ayrımcılık ve şiddet kurbanı olmaya devam ediyorlar. Bu bağlamda hazırladığımız programımızı dinliyorsunuz.
Amerika'da etnik ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve sözde etnik eşitliğin sağlanması doğrultusunda yapılan tüm eylemler ve girişimlere rağmen ırkçılık ve ayrımcılık Amerika toplumunda hala büyük bir sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Öyle ki Amerika'da etnik bir krizin var olduğundan söz etmek mümkün. Bu çerçevede Amerika eski başkanı Barack Obama yaptığı röportajlarından birinde bu ülke etnik ayrımcılığın olmasını eleştirip ırkçılığın Amerikalıların DNA'sında olduğundan söz etti.
Donald Trump başkanlığı döneminde onun ırkçı yaklaşımı yüzünden pratikte renkli derililer, özellikle de siyahilere karşı baskılar da arttı. Buna ilaveten birçok uzmana göre üstünlükçü ve ırkçı kesimler ve hareketlerde Donald Trump'ın başkanlık döneminin başlaması ile yeniden ayağa kalkmaya başladılar ve güçlendiler. Amerika Kongresi eski Demokrat temsilcisi ise bu hususta şöyle diyor. Artık Trump'ın bir ırkçı olduğu aşikardır. Bizim anayasamızın garanti altına aldığı değerleri kabul etmediği de ortaya çıkmıştır.
Bu etnik ve ırkçılık krizinin son yıllarda daha da fazla gözlere çarpan yanı da Amerika polisi ve güvenlik güçlerinin renkli derililere karşı sergilediği orantısız güç ve şiddettir. Bu da trajik görüntülerin meydana gelmesine neden olmuştur. Amerika polisi ve güvenlik güçlerinin vahşice şiddet dolu girişimleri, zaman zaman renkli derilileri geniş çaplı sosyal itirazlar başlatmalarına neden olmuştur. Buna rağmen son zamanda Amerika toplumunun farklı kesimleri birçok ırkçılık karşıtı beyazda Amerika polisinin orantısız şiddet ve güce başvurmasını protesto etti.
Ortalarında polisin şiddetine ve yapısal adaletsizliğe yönelik Amerika'da eşi benzeri görülmemiş medeni hareketlere neden olan husus ise Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde siyahi Amerikan vatandaşı George Floyd'un beyaz polis Derek Chauvin tarafından öldürülmesiydi. Sosyal paylaşım sitelerinde görüntülerin paylaşılması ile büyük çapta yankılanan bu cinayet haberi, geniş çaplı ve eşine benzerine Amerika tarihinde rastlanmayan gösterilere ve protestolara neden oldu. Bu çerçevede Amerika toplumundaki yapısal ve kurumsallaşmış ırkçılık kınandı. Floyd, 25 Mayıs pazartesi öğleden sonra saatlerinde polisin şiddet dolu tepkisiyle elleri kelepçelenmiş bir şekilde boğazından sıkılarak tetrici bir ölüm yaşadı. Derek Chauvin ise 29 Mayıs günü tutuklandıktan sonra 3. dereceden adam öldürme suçuyla yargılandı ve ardından da $500,000 kefalet ile serbest bırakıldı.
Minneapolis Güvenlik ve Polis Teşkilatı ise bu cinayet ile ilgili skandalın ardından Floyd'un hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü iddia etti. Bu arada sosyal medyaya da yansıyan bu cinayet görüntülerinde siyahi adamın Minneapolis memuru tarafından dizine bastırıldığı sırada nefes alamıyorum diye yalvarmaya başladığı görüldü. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey bu cinayetin ardından ABD'de siyahi olmak ölüm cezasının nedeni olmamalıdır. 5 dakika boyunca beyaz bir memurun dizini siyahi bir adamın boğazına bastırdığını gördük, dedi.
6 yıl önce siyah bir Amerikalı olan Eric Garner nefes alamıyorum diyerek boynundan ve göğsünden bastırılarak boğulmuştu. Son yıllarda Michael Brown, Walter Scott ve Tamir Rice da dahil birçok siyahi Amerika polis şiddeti sonucu öldürülmüştür. Demokrat Senatör Kamala Harris, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini eleştirerek Amerika'nın sokakları siyahilerin kanına bulandı dedi.
İlk kez 25 Mayıs'ta Minneapolis eyaletinde Minnesota'da beyaz bir polis memuru tarafından siyahi George Floyd'un acımasızca öldürülmesini protesto etmek için başlayan ABD isyanları hızla tüm ülkeye yayıldı. Birçok Amerikan şehir ve eyaletinde art arda protesto gösterileri düzenlendi. Benzeri görülmemiş protestolar başlangıçta daha çok etnik ayrımcılığı ve ırkçılık bağlamında ABD polisinin beyaz olmayan insanlara yönelik şiddetine odaklandı. Bu aşamanın sloganı "Siyahilerin hayatları değerlidir" oldu. Ancak bu protestolar şiddetlenmeye devam etti.
Yüzyıllardır siyahilerin her türlü baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapısal ırkçıların protestocuları, insan haklarında iddialı olan bir ülkede bu insanlık dışı ve insanlık karşıtı duruma son verilmesi çağrısında bulundu. Bu aşamada protestocuların hedeflerinden biri de ırkçılık, ayrımcılık ve kölecilik sembollerine saldırmak ve onları yok etmek oldu. Bu durum ise Trump'ı kızdırdı. Trump hatta bunu yapanları cezalandırmak için bir idari talimat ve karar çıkarttı. Bu husustaki en önemli olaylar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kölecilik sistemi yaratmadaki rolü ortada olan ve Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından George Washington ve Andrew Jackson gibi bazı siyasi ve tarihi figürlerin sembollerine ve heykellerine saldırı düzenlendi. Ayrıca Amerika güneyindeki 1500 kadar ayrılıkçı, ırkçı ve köleci siyasetçi ve askeri komutanların heykellerinin de kaldırılması kamu talebine dönüştü.
Trump yönetiminin demir yumruk politikası olarak bilinen sindirme ve baskı politikası ve bazı ABD eyalet yöneticilerinin buna eşlik eden eylemleri, Amerikan protesto hareketini temel ve radikal taleplere ve eylemlere yönlendirdi. Trump'ın protestocuları olumsuz bir imaja bürümek için her türlü suçlamayı tekrarlayan tehditlerine rağmen, bu protestolar azalmadı ve daha temel taleplerle derinleşti ve genişledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden toplumsal protestolar böylece daha da şiddetlendi.
Siyahilerin hayatı değerlidir protesto hareketinin liderlerinden biri olan Hawk Newsom, uyarıda bulunarak Amerika hükümeti Amerikalı protestocuların taleplerini yerine getirmezse halk siyasi sistemi ateşe verecek ve onu bir başkasıyla değiştirecek dedi. Böylece acımasız bir ölümün ardından Amerika polisinin ırkçılık ve yapısal şiddetine karşı yaygın protestoların devam ettiği sırada tanınmış bir protestocu lideri olan biri ilk defa Amerikan siyasi sistemindeki değişiklik ihtimalinden söz etti.
Daha önce protestocular toplumdaki ırkçılığın azaltılmasını, eşitsizliklerin giderilmesini ve beyaz olmayan insanları karşı acımasız ve insanlık dışı eylemlerini önlemek için Amerikan polisinin yapısında reform yapılmasını talep ediyorlardı. Şimdiye dek polisin siyahilere yönelik acımasız ve insanlık dışı muamelesine ve birçok vakada acımasız cinayetlerine ve mahkemelerin bu davalarla ilgili ayrımcı yaklaşımına karşı toplumsal protestolar gerçekleştirildi. Amerika'da polisin cinayet vakalarının çoğu zaman katil polislerin beraatına yol açtığına da dikkat çekildi. Bu süreçte çoğunlukla sokaklarda barışçıl toplanmalar düzenlendi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum, son 20 yılda toplumsal krizlerin tırmanması, halkın taleplerini görmezden gelmeye çalışan siyasi sistem, polis şiddeti ve halkın umutsuzluğu gibi faktörlerden dolayı iyice kaosa doğru sürüklendi.
Sonuç olarak reform isteyen Amerikan toplumunun medeni faaliyetleri de iyice tırmandı. Atlanta'da beyaz Amerikalı memurlar tarafından öldürülen siyahi Richard Brooks'un cenazesinde Martin Luther King Jr.'un kızı Bernice King, "Sesimiz duyulmadıkça ve Amerika polis gücünde reform çağrımız duyulmadıkça toplanmalarımızı ve protestolarımızı durdurmayacağız" diye konuştu.
Amerikan toplumunda biriken talepleri, özellikle siyahilerin haklı ve tabii ki bastırılmış talepleri bağlamında görmezden gelme yaklaşımı, 21. yüzyılın önümüzdeki yıllarında Amerika için kesinlikle zor ve karmaşık koşullar yaratacağı aşikardır. Daha da önemlisi, bu talepler ırksal meselelerle, özellikle de siyahilere karşı yüzyıllardır süren etnik ayrımcılığına ve şiddete son verilmesi çağrısı ile sınırlı değil. Aynı zamanda yüz binlerce protestocu Amerikalı arasındaki her türlü siyasi, ekonomik ve sosyal eşitsizlikten duyulan memnuniyetsizliği de kapsamaktadır.
2020 yılında ardı ardına birkaç ay boyunca Amerika halkı sokaklara indi. İster federal hükümet, ister kongre, ister iki ana parti yani cumhuriyetçiler ve demokratların ayrımcı ve ırkçı hükümet sistemini göz ardı etmesi sonunda bir sosyal patlamaya yol açabilir. Böylelikle hali hazırda siyasi, ekonomik ve uluslararası gerileme belirtileri gösteren dünyanın en büyük kapitalist ülkesi, sonucu en az siyasi sistemde bir değişiklik olacak köklü bir değişime uğrayacaktır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'da ırkçılık ve etnik ayrımcılık ile ilgili hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin bir diğer bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızda genel olarak beyin, sinir hastalıkları, özel olarak da beyin damar hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığın kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümden farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duracağız.
İnsanın beyni, insanın sinir sisteminin komuta merkezi olarak görev yapar. Beyin, duyusal organlardan mesajları alıp ve gereken emir mesajlarını kaslara gönderir. İnsan beyninin temel yapısı diğer memelilere benzer olsa da boyut açısından ise diğer memelilere göre daha büyüktür. Sinir sistemi ise beyin, omurilik, duyusal organlar ve bu organları birbirine bağlayan vücudun tüm noktalarındaki sinirlere verilen isimdir. Bu organlar hep beraber vücudu kontrol etmek ve farklı bölgelerin iletişimini sağlamakla görevlidir.
Beyin damar hastalıkları ise beyindeki can damarlarının yaşadığı sorunlardan kaynaklanır. Bu hastalıklar dünya genelinde en önemli ve ölümcül hastalıklardandır. Beyin krizi, beyin kanaması ve diğer durumlar bu sorunların sonucudur. Bu arada en yaygın beyin damar hastalıklarından biri de aterosklerozdur. Ateroskleroz, atar damarları veya arterleri etkileyen bir hastalıktır. Yaygın olarak damar sertleşmesi olarak adlandırılan genel hastalığın bir türüdür. Orta boy ve büyük arterlerde görülen aterom veya plak olarak adlandırılan yapısal bozukluklardan oluşur. Aterom hangi safhada olduğuna bağlı olarak çeşitli yapılar barındırabilir.
Ateroskleroz hastalığında beyne kan akışı azalır veya tamamen durur. Bu da beyin krizine veya iskemik geçici travmalarına yol açıyor. Zaman içerisinde ise bu durum bilişsel sorunlara ve demans veya bunamaya yol açar. Beyin trombozu, beyin embolisi, beyin kanaması ve anevrizme de beyin damar hastalıklarından bazılarındandır.
Beyin trombozu, beyin damarlarında görülen kan plakı veya pıhtısıdır. Beyin amblosi durumu ise beyindeki kanın hava kabarcığı veya kan pıhtısı tarafından tıkanmasıdır. Beyin kanaması kanın yırtılan veya zarar gören damarlardan beyine akmasıdır. Bir diğer beyin hastalığı da anevrizmadır. Bu hastalıkta arterlerin duvarları zayıflar. Bu da rahatça kanama zemini hazırlar.
Beyin damar hastalıkları veya serebrovaküsler hastalıklar yaşlılarda veya diyabetli, sigara içen, yüksek tansiyonlu ve iskemik kalp hastalığı yaşayan kişilerde daha yaygındır. Serebrovasküler hastalığın belirti ve semptomları kanama bölgesinin konumuna, beyindeki tromboz veya emboliye, yaralanmanın ciddiyetine ve hasar gören doku miktarına da bağlıdır. Kanama ve iskemik beyin doku bozukluklarının genel belirti ve semptomları hemipleji ve hemiparezi gibi hareket bozukluklarını da içeriyor. Serebrovasküler hastalığın başlangıcında hasta güçsüzlük yaşayabilir. Ardından kas tonusu ve spastisite artışı meydana gelebilir. Hasta ayrıca ağzını açma veya öksürme yeteneğini de kaybedebilir.
Hastada disfaji veya yiyecek yutma güçlüğü, afazi veya düşüncelerini ifade etmede zorluk çekme, dizartri veya kekemelik veya doğru konuşamama, apraksi güçlüğü veya verilen görevleri planlama veya gerçekleştirmede zorluk çekmede görülebilir. Tam bilinç kaybına yol açan kusma, epilepsi, ateş ve baş dönmesi, zor veya düzensiz nefes alma, apne veya nefes darlığı, idrar ve dışkı kaçırma, vasküler beyin travmaları ve krizlerin diğer belirti ve semptomlarıdır.
Beyin kanamasından kaynaklanan beyin travmalarının belirti ve semptomları arasında yüksek hızda meydana gelen şiddetli baş ağrıları, boyunda kuruluk veya sertlik ve hemiplazinin yanı sıra demin bahsedilen diğer semptomlardan bazıları yer alır. Hematom veya kan pıhtısının boyutu arttıkça hastanın nörolojik semptomları daha şiddetlenir ve sonunda tamamen bilinç kaybına yol açar. İnme çok önemli bir semptom ve acil bir durumdur. Bu belirtilerden herhangi birini kendinizde veya çevrenizdeki herhangi birinde fark ederseniz hemen acil servise telefon açın.
Bir başka beyin hastalığı olan serebrovasküler stenoz, beynin arterlerinde yüksek seviyelerde kolesterol birikmesi ve beyindeki bu arterlerin iltihaplanmasının kan damarının içinde kalın, mumsu bir plak oluşmasına ve kan dolaşımının tıkanmasına ve zorlaşmasına neden olduğu bir durumdur. Sonuç olarak hasta için bir iskemik inme veya geçici iskemik atak veya cinnet meydana gelir.
Karotid arterlerin yırtılması veya karotid arterin dış yüzünü kaplayan yüzeyin yırtılması gibi bazı hastalıklar ve kimi ilaçlar ve durumlar özellikle doğal olarak pıhtı veya plakı olması gerekmeyen 40 yaşın altındaki kişilerde iskemik felç riskini artırabilir. Temel olarak bir serebrovasküler hastalık inme meydana gelmeden önce kolayca teşhis edilemez. Bununla birlikte bu hastalık için bazı risk faktörleri arasında sigara, obezite, iskemik kalp hastalığı, kontrolsüz diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol sayılabilir.
Durumu teşhis etmek için doktor anormal sesleri tespit etmek amacıyla boyundan akan kanın sesini dinlemek için tıbbi bir kulaklık kullanabilir. Ancak bu şiddetli serebrovasküler hastalık vakalarında çok yaygın değildir. Bu nedenle doktor görme yetisi alanındaki değişiklikler, anormal refleksler, anormal göz hareketleri, kas zayıflığı, azalmış duyu yeteneği ve diğer değişiklikler gibi nörolojik, motor ve duysal bozuklukları dikkate alabilir.
Serebrovasküler hastalığı teşhis etmek için serebral anjiyografi, verbertal anjiyografi veya karotid arter anjiyografisine de başvurulabilir. Bu testler sırasında arterlerin büyüklüğünü ve şeklini görmek, volası kan lekelerini tespit etmek için arterlere özel bir sıvı enjekte edilir. Bilgisayarlı tomografi taramaları, MR, elektrokardiyogramlar, çekimi de hastalığı teşhis etmenin diğer yollarıdır. Serebrovasküler darlık için ilaç, ameliyat ve benzeri çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Biz de bu yöntemlerle ilgili sohbetimizin devamında bilgi vermek istiyoruz.
Serebrovasküler hastalıkta ilaçlar çoğunlukla kan pıhtılarını parçalamak, kan trombositlerini inhibe etmek ve kan kolesterolünü düşürmek için kullanılır. Bu durum bir uzman tarafından teşhis edilirse plak çıkarma, anjiyoplasti ve beynin stentlenmesi ameliyatlarına başvurulabilir. Karotid, endarterektomi, karotid arter duvarında bir kesi yapılarak bu arterin içinde oluşan plakın normal kan akışını sağlamak için çekilerek çıkarıldığı bir operasyondur. Arter kesiği daha sonra dikişler veya griftler kullanılarak onarılır.
Serebral anjiyoplasti ve stentlerde karotid arteri balon başlıklı bir kateter yerleştirilir ve ardından balon başlıklı kateter, arterdeki plakı yok etmek ve arter yolunu açmak için arterin içinde hareket ettirilir. Stent adı verilen çok ince bir metal ağ ise tıkanmış arterlerde kan akışını artırmak için karotid artere yerleştirilebilir. Aslında stent, anjiyoplasti ile açılan arterlerin tekrar kapanmasını da engeller. Beyin kanamalarının muhakkak beyin ve sinir uzmanları tarafından incelenmesi de gerekir. Bu çerçevede gerekirse beyindeki kan basıncını azaltmak için özel operasyonlara başvurulmalıdır.
Serebrovasküler hastalığı önlemenin en iyi yolu sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz ve spor yapmak, az yağlı, sağlıklı beslenme, dengeli kiloyu korumak, tansiyonunu kontrol etmek ve diyet yaparak kan kolesterolünüzü düşürmektir. Bazı durumlarda ilaç kullanmanız bile gerekebilir. Düzensiz kalp atışı olan kişiler de ilaç kullanımında daha dikkatli olmalıdırlar. Gerekirse felçleri önlemek için kan sulandırıcı ilaçlar da reçete edilebilir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. İslam dini, insan yaşamının çeşitli boyutlarına uygun programları vardır ve hiçbir ibadi, ahlaki, maddi ve manevi alanda zor ve katlanmaz yükümlülüğü söz konusu değildir. Ehl-i Beyt aleyhisselam fertleri tüm alanlarda izleyenlerine rahat, ılımlı ve sade bir yaşam tarzını önermiştir. Tekellüf, kendi isteğiyle külfete girmek ve bir zorluğa katlanmak demektir. Bu sıfatı taşıyan insanlara da mükellif denir. Çünkü Allahu Teala ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından herhangi bir emir olmaksızın yaşamı kendileri için zor hale getirirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Din kardeşine saygı göstermek, onun verdiği hediyeyi almak ve ona hediye vermektedir. Ve kendini onun hatırı için zor durumda bırakmamak gerekir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saat...